Ayrım 9, bölüm 10, sayfa 75. Mallory 2 haftadır evde yaşıyordu. Ev arkadaşları kilerdeki konserve gıdalarla ve dondurucuda kalan donmuş etlerle idare ediyordu. Mallory sabahları uyandığında elektriğin hala kesilmediğini görünce rahatlıyordu. Tek haber kaynakları radyoydu. Ama yayın yapmaya devam eden son programcı Rodney Barrett'ın onlara söyleyecek yeni hiçbir şeyi yoktu. Bunun yerine ağzında bir şeyler geveleyip duruyordu, öfkeleniyordu, küfrediyordu. Ev arkadaşları daha önce adamın yanında uyuyakaldığını duymuşlardı. Ama tüm bunlara rağmen Mallory neden onu dinlemeye devam ettiklerini anlıyordu. Sesi evin arka planında usulca duyulsa da, radyonun bulunduğu yemek odasını doldursa da dışarıdaki dünya ile aralarındaki son bağlantıydı. Mallory çoktan kendini kapana kısılmış gibi hissetmeye başlamıştı. Klostrofobi korkunçtu. Hem kendisinin hem de bebeğinin üzerindeki baskısını hissedebiliyordu. Yine de o akşam ev arkadaşları bir parti verdi. Altısı da yemek odasındaki masanın etrafında toplandı. Kilerdeki konserve gıdaların, tuvalet kağıtlarının, pillerin, mumların, battaniyelerin ve diğer aletlerin yanı sıra Felix'in getirdiği ota eşlik eden birkaç şişe rom bile vardı. Felix, aklı başında bir gruptansa daha hippi insanlarla buluşmayı umduğunu daha eve gelir gelmez ürkekçe itiraf etmişti. Mallory, durumu yüzünden alkol ya da ot kullanmayan tek kişiydi. Yine de bazı ruh halleri bulaşıcıydı. Ve Rodney Barrett hiç huyu olmamasına rağmen yumuşak şarkılar çalarken Mallory tebessüm etti. Hayatının en alışılageldik parçasına dönüşen hayal dahi edilemez korkularına rağmen gülebildi. Yemek odasında bir piyano vardı. Yatak odasındaki dolabın yanında yığılı haldeki komedi kitapları gibi piyano da oraya ait değilmiş gibi görünüyordu. Başka bir yaşama ait gibiydi. Tom o sırada piyano çalıyordu. "Bu şarkı hangi perdeden?" diye sordu ter içindeki Tom. Yemek odasının diğer tarafındaki masada oturan Felix'e sesleniyordu. "Perdelerden anlar mısın?" Felix gülümsedi ve başını iki yana salladı. "Nereden bilebilirim ki? Ama şarkıyı söylerken sana buradan eşlik edeceğim." "Lütfen yapma," dedi Don, su bardağına koyduğu romunu gülümseyerek yudumlarken. "Hayır hayır," dedi Felix sırıtarak. "Gerçekten çok iyiyim." Felix ayağa kalkarken tökezledi. Piyanonun başındaki Tom'a katıldı. Birlikte The Lovely isimli bir şarkı söylediler. Radyo aynalı dolabın üzerinde duruyordu. Rodney Barrett'ın çaldığı müzik sessizce Cole Parker şarkısıyla çarpışıyordu. "Keyfin nasıl Mallory?" diye sordu masanın diğer tarafında oturan Don. "Buraya alışabildin mi?" "İyiyim," dedi. "Durmadan bebeği düşünüyorum." Don gülümsedi. Gülümsediğinde Mallory adamın yüz hatlarına işleyen hüznü görebiliyordu. Don'un da kız kardeşini kaybettiğini biliyordu. Tüm ev arkadaşları yıkıcı kayıplar yaşamışlardı. Cheryl'in korku içindeki annesi ve babası güneye gitmişti. O günden beri onlarla konuşmamıştı. Felix yaptığı her rastgele telefon görüşmesinde erkek kardeşlerinden haber almayı umuyordu. Jules sık sık Mallory'nin de gördüğü ilana yanıt vermeden önce apartmanının hemen dışındaki su oluğunda bulduğu nişanlısı Sidney'den bahsediyordu. Boğazı kesilmişti. Ama Mallory en kötüsünün Tom'un hikayesi olduğunu düşünüyordu. Tabii kötü kelimesi hala bir anlam ifade ediyorsa. Piyanonun diğer tarafından onu izlerken Mallory'nin kalbi onun için duyduğu acıyla doldu. Bir anlığına The Lovely bitmek üzereyken radyonun sesini duydular. Rodney Barrett'ın çaldığı şarkı da bitiyordu. Sonra yeniden konuşmaya başladı. "Dinleyin, dinleyin," dedi Cheryl. Odayı boylu boyunca geçip radyonun yanına çömeldi ve sesini açtı. Sesi her zamankinden daha huzursuz geliyor. Tom radyoya aldırış etmedi. Ter içinde içkisinden bir yudum alıp Gershwin'in I've Got Rhythm isimli şarkısının giriş notalarını tıngırdatmaya koyuldu. Don, Cheryl'in neden bahsettiğini görmek için döndü. Victor'u okşamakta olan Jules ise sırtını duvara dayamış vaziyette yerde oturuyordu. Başını radyoya doğru çevirdi. "Yaratıklar," diyordu Rodney Barrett. Sesi uzayıp gidiyordu. "Bizden ne aldınız? Burada ne yapıyorsunuz? Bir amacınız var mı?" Don masadan kalkıp radyonun yanındaki Cheryl'e katıldı. Tom da piyano çalmaktan vazgeçti. "Daha önce doğrudan yaratıklarla konuştuğunu hiç duymamıştım," dedi piyanonun önündeki tabureden. "Annelerimizi, babalarımızı, kız kardeşlerimizi, erkek kardeşlerimizi kaybettik," diyordu Rodney Barrett. "Karılarımızı, kocalarımızı, sevgililerimizi ve arkadaşlarımızı yitirdik. Ama hiçbir şey bizden koparıp aldığınız çocuklar kadar yakmadı canımıza. Bir çocuktan size bakmasını istemeye nasıl cüret edebildiniz?" Mallory Tom'a baktı, dinliyordu. Gözleri mesafeliydi. Mallory ayağa kalkıp onun yanına gitti. "Rodney Barrett'ten bahsederek daha önce de kederlendiği olmuştu," dedi Cheryl. "Ama hiç bu hale geldiğini görmemiştim." "Hayır," dedi Don. "Sanırım bizden daha sarhoş." Tom, dedi Mallory uzun taburede adamın yanına oturarak. Kendini öldürecek, dedi Don aniden. Mallory, Don'a çenesini kapatmasını söylemek üzere başını kaldırdı ama sonra Don'un duyduğu şeyi fark etti. Rodney Barrett'ın sesindeki korkunç yalnızlığı ve kederi. Bugün bir hile yapacağım, dedi Barrett. Benden alabileceğiniz, elimde kalan son şeyi önce ben alacağım. Ulu Tanrım, dedi Cheryl. Radyo sessizdi. Kapat şunu, dedi Cheryl. Jules, kapat şunu. Cheryl radyoya uzanırken hoparlörden bir silah sesi yükseldi. Cheryl çığlık attı. Victor havladı. Az önce olan da neydi, diye sordu Felix boş gözlerle radyoya bakarken. Yaptı, dedi Jules ifadesiz bir ses tonuyla. Buna inanamıyorum. Odaya sessizlik çöktü. Tom piyanonun önündeki tabureden kalktı ve radyoyu kapattı. Felix içkisini yudumladı. Jules bir dizinin üzerine çökmüş Victor'ı sakinleştiriyordu. Aniden sanki az önceki silah sesinin yankısıymış gibi sokak kapısından bir tıkırtı geldi. Onu ikinci bir tıkırtı takip etti. Felix kapıya doğru hareketlendi ama Don onu kolundan yakaladı. Kapıyı öylece açamazsın adamım, dedi. Hadi ama senin sorunun ne? Açmayacaktım ki, dedi Felix. Kolunu çekip adamın elinden kurtardı. Kapıya bir daha vuruldu. Bir kadın onlara sesleniyordu. Merhaba. Ev arkadaşları sessizdi. Kimse kıpırdamıyordu. Biri şuna yanıt versin, dedi Mallory kadına cevap vermek için piyanonun önündeki tabureden kalkarken. Ama Tom ondan önce davrandı. Evet, diye seslendi. Buradayız. Siz kimsiniz? Olympia. Benim adım Olympia. Beni içeri alır mısınız? Tom duraksadı. Sarhoş görünüyordu. Yalnız mısın, diye sordu. Evet. Gözlerin kapalı mı? Evet, gözlerim kapalı. Çok korkuyorum. Lütfen beni içeri alın. Tom Don'a baktı. Biri süpürge saplarını getirsin, dedi Tom. Jules onları getirmek için odadan ayrıldı. Beslenecek bir boğazı daha kaldırabileceğimizi sanmıyorum, dedi Don. Sen delirmişsin, dedi Felix. Dışarıda bir kadın. Felix, neler olduğunu anlıyorum, dedi Don öfkeli bir tavırla. Bütün ülkeyi eve dolduramayız. Ama şu anda kapının önünde, dedi Felix. Ve biz de sarhoşuz, dedi Don. Tom, hadi ama Don, dedi. Kötü biri olmadığımı biliyorsunuz, dedi Don. Ama kilerde ne kadar konservemiz kaldığını sen de en az benim kadar iyi biliyorsun. Merhaba, diye seslendi kadın tekrar. Bekle, diye yanıtladı Tom. Tom ve Don kısa bir süreliğine boş gözlerle birbirine baktılar. Jules evin girişine ulaştı. Süpürge saplarından birini Tom'a uzattı. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın, dedi Don. Ama onun yüzünden yiyeceğimiz daha çabuk tükenecek. Tom sokak kapısına döndü. Herkes, dedi, gözlerini kapatsın. Mallory adamın ayakkabılarının evin girişindeki ahşap döşemelerin üzerinde çıkardığı sesi dinledi. Olympia, diye seslendi Tom. Evet, şimdi kapıyı açacağım. Kapıyı açtığımda, kapının açıldığını duyduğunda olabildiğince hızlı bir şekilde içeri gireceksin, anladın mı? Evet. Mallory sokak kapısının açıldığını duydu. Kapıdan bir pıtırtı geldi. İki hafta önce ev arkadaşlarının onu içeri çektiği gibi Tom'un da kadını içeri çektiğini hayal etti. Kapı çarpılarak kapandı. Gözlerini kapalı tut, dedi Tom. Etrafa dokunup senden başka bir şeyin içeri girmediğinden emin olmaya çalışacağım. Mallory süpürge sapını duvarlara, döşemelere, tavana ve sokak kapısına sürttüğünü duydu. Tamam, dedi sonunda Tom. Hadi gözlerimizi açalım. Mallory söyleneni yaptığında Tom'un yanında dikilen güzel, solgun, koyu renkli saçlı kadını gördü. Teşekkür ederim, dedi kadın nefes nefese. Tom kadına bir şey sormak üzereydi ki Mallory araya girdi. Hamile misin, diye sordu Olympia'ya. Olympia bakışlarını indirip karnına baktı. Zangır zangır titreyerek bakışlarını kaldırdı ve başını evet anlamında salladı. 4 aylık hamileyim, dedi. Bu inanılmaz, dedi Mallory kadına yaklaşırken. Ben de öyle. Siktir, dedi Tom. Sizin komşunuzum, dedi Olympia. Sizi bu şekilde korkuttuğum için özür dilerim. Kocam hava kuvvetlerinde. Haftalardır ondan haber alamadım. Ölmüş olabilir. Sizi duydum. Aslında piyanonun sesini. Buraya yürüyecek cesareti toplamam biraz zamanımı aldı. Normalde gelirken size kek getirirdim. Odadaki herkesin az önce şahit olduğu korkunç ana rağmen Olympia'nın masumiyeti karanlığı aydınlattı. Geldiğin için çok mutlu olduk, dedi Tom. Ama Mallory adamın sesindeki yorgunluğu ve iki hamile kadınla ilgilenecek olmanın getirdiği baskıyı hissedebiliyordu. İçeri gel. Olympia'yı koridordan geçirip oturma odasına soktular. Merdivenlerin önüne geldiklerinde kadın nefesini tutup duvarda asılı olan fotoğrafa işaret etti. Ah, dedi. Bu adam burada mı? Hayır, dedi Tom. Artık burada değil. Onu tanıyor olmalısın. George. Bu evin sahibi oydu. Olympia başıyla onayladı. Evet, onu birçok defa görmüştüm. Sonra ev arkadaşları oturma odasında toplandı. Tom Olympia ile birlikte kanepede oturuyordu. Tom sakin bir tavırla Olympia'ya evindeki nesneler konusunda sorular sorarken Mallory usulca dinledi. Sahip oldukları. arkasında bıraktıkları, burada kullanabilecekleri. Bölüm 11. Mallory yaklaşık 3 saattir kürek çekiyordu. Kollarındaki kaslar yanıyordu. Kayığın dibi kürekleri her çekişinde azar azar sıçrattığı soğuk sularla dolmuştu. Birkaç dakika önce kız çişinin geldiğini söylemiş, Mallory de ona yapmasını söylemişti. Artık kızın idrarı kayığın içindeki nehir sularıyla karışıyor ve Mallory'nin ayakkabılarını ısıtıyordu. Yanından geçtikleri teknedeki adamı düşündü. Çocuklar diye düşündü Mallory. Göz bağlarını çıkarmadılar. Birbirlerininki dışında duydukları ilk insan sesiydi bu. Yine de onu dinlemediler. Evet, onları iyi eğitmişti. Ama bunun düşüncesi bile hoş değildi. Çocukları öylesine korkutmuştu ki hiçbir koşul altında ona karşı çıkamıyorlardı. İşte çocukları eğitmek bu anlama geliyordu. Genç bir kızken Mallory durmadan anne ve babasına karşı çıkardı. Evde şeker yemesine izin vermezlerdi. Mallory gizli gizli yerdi. Evde korku filmi izlemesine izin verilmezdi. Mallory gecenin bir yarısında alt kata inip televizyonda korku filmi izlerdi. Anne ve babası oturma odasındaki kanepede uyumasının yasak olduğunu söylediğinde Mallory yatağını oturma odasına taşımıştı. Bunlar çocukluğun küçük heyecanlarıydı. Mallory'nin çocukları ise bunlardan tamamen bir haberdi. Henüz ikisi de birer bebekken onlara gözü kapalı bir şekilde uyanmayı öğretmişti. Çocukların kümes telinden yapılmış yataklarının başını dikilerek elinde bir sineklikle beklerdi. Teker teker uyanıp gözlerini açtıklarında ise kollarını sertçe vururdu. Çocuklar ağlardı. Mallory eğilip parmaklarıyla gözlerini kapatırdı. Eğer gözlerini kapalı tutarlarsa tişörtünü kaldırır ve onları emzirirdi, ödüllendirirdi. Anneciğim dedi kız. O radyoda şarkı söyleyen adam mıydı? Kız bir zamanlar Felix'in dinlemekten zevk aldığı kasetten bahsediyordu. Hayır dedi oğlan. Kimdi o zaman diye sordu kız. Mallory söylediklerini iyice duyabilmesi için kıza döndü. Nehirle ilgisi olmayan sorular sormayacağınız konusunda anlaştığımızı düşünüyordum. Yoksa anlaşmamızı bozuyor muyuz? Hayır dedi kız usulca. Çocuklar henüz 3 yaşındayken onlara kuyudan su getirmeyi öğretmişti. Kendini beline bağladığı halatın diğer ucunu oğlanın beline bağlardı. Sonra ayak parmaklarının uçlarıyla patikayı hissetmesini söyler ve kuyudan su çekme işini yapması için onu tek başına dışarı gönderirdi. Mallory beceriksizce yukarı çekilen kovanın sesini dinlerdi. Oğlan elindeki kovayı güç bela eve taşırdı. Mallory defalarca çocuğun kovayı elinden düşürdüğünü duymuştu. Ve kovayı her düşürdüğünde çocuğu bir kere daha kuyunun başına gönderir, aynı şeyleri baştan yapmasını söylerdi. Kız bundan nefret ederdi. Kuyunun etrafındaki arazinin çok engebeli olduğunu söylemişti. Kıza göre çimenlerin altında insanlar yaşıyordu. Mallory kuyuya gidip su çekmeyi kabul edene kadar kıza yiyecek vermeyi reddetmişti. Biraz daha büyüdüklerinde çocukları oturma odasının iki farklı köşesine oturturdu. Mallory halının üzerinde dolanırdı. Neredeyim diye sorduğunda oğlan ve kız parmaklarıyla ona işaret ederlerdi. Sonra üst kata çıkar ve onlara neredeydim diye sorarlardı. Çocuklar gösterirdi. Hata yaptıklarında ise Mallory onlara bağırırdı. Ama pek hata yapmazlardı. Ve kısa bir süre sonra hiç hata yapmamaya başlamışlardı. Tom bunları görse ne derdi diye düşündü. Sana dünyadaki en iyi anne olduğunu söylerdi ve sen de ona inanırdın. Tom olmayınca Mallory kendi içine dönmüştü. Çocuklar odalarında uyurken mutfakta bir başına oturur ve kendine defalarca o kaçınılmaz soruyu sorardı. İyi bir anne misin? Dünya üzerinde böyle bir şey kaldı mı? Mallory dizinde hafif bir dokunuş hissetti. Nefesini tuttu. Ama ona dokunan oğlandı. Yiyecek torbasını istiyordu. Mallory küreklerden birini elinden bırakıp ceketinin cebine uzandı ve yiyecek torbasını çocuğa verdi. Çocuğun küçük dişlerinin Mallory tarafından bu sabah ortaya çıkarılana kadar 4,5 sene boyunca kilerdeki arka rafta bekleyen fındıkları kırdığını duydu. Sonra Mallory kürek çekmeyi kesti. Sıcak basmıştı. Hem de çok. Sanki Haziran ayındaymış gibi terliyordu. Ceketini çıkarıp oturduğu yerin yanına koydu. Sonra sırtında hafif bir dokunuş hissetti. Kız da acıkmıştı. İyi bir anne misin diye sordu tekrar kendine ve kıza diğer yiyecek torbasını uzattı. Çocuklarının başlarını kaldırıp asla göremeyecekleri yıldızlar kadar büyük hayaller kurmasını nasıl bekleyebilirdi ki? Mallory bunun yanıtını bilmiyordu. Ayrım sonu sayfa 85. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Rodney Barrett. R-O-D-N-E-Y B-A-R-R-E-T-T D. Lovely. D-E-L-O-V-E-L-Y Cole Porter. C-O-L-P-O-R-T-E-R Gershwin. G-E-R-S-H V-I-N I've Got Rhythm. I-V-E-G-O-T-R-H-Y THM Olimpia OLYMPIA